Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim. Efendim, hatırlarsanız geçen hafta şu garip gönlüm için kanun icat olaydı dedik ve icat oldu Allah'a şükür. 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Bu da bizim hem hoşumuza gitti hem işimize yaradı. Çünkü takriben 25-30 senedir üzerinde çalıştığım ve takriben 1000 kadar konferansını verdiğim ve bir kitapçıkta da işi yazılı hale getirdiğim Mutlu Yuva, aile konusunun yıl olarak ilan edilmesi çok hoşuma gittiğini söylemiştim. Ve yine dikkat edenleriniz olmuştur. Geçen hafta mutlu bir yuvaya sahip olmak ve onu ömür boyu sürdürmek, başka bir ifadeyle aile olabilmek, aile kalabilmek ve aile ölebilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini 3 bölümde ileteceğimizi söylemiştik. Birinci bölüm, evlilik öncesi nelere dikkat etmek lazım ki mutlu bir yuva kurulabilsin? İkinci bölüm, evlilikten sonra nelere dikkat etmeliyiz ki bu mutluluk devam edebilsin? Üçüncü bölümün de yuva yıkılmaya yüz tutmuş, artık boşanmaktan bahsedilir hale gelmişse nelere başvurmalıyız ki, hangi tedbirleri almalıyız ki bu yuva yıkılmaktan kurtulsun demiştik. Ve bugün sıra evlilik başladıktan sonra nelere dikkat edilmesi gereken bölüme gelmişti. Hemen onlarla başlarken bunları acizane 60 yıldır bir şeyler anlatmaya çalışan, kürsülerde, ekranlarda bir çaba sarf eden bir kardeşinizin bunca yıllık tecrübesinin kısa sürede size aktarılması olarak kabul ederseniz, başka bir ifadeyle kısa ve net yazılmış reçeteler olarak kabul ederseniz ve bu reçeteleri kullanırsanız bu program hedefine ulaşmış olacak, aile yılına bizim de bir katkımız olacak. Malumunuz, reçeteler yazıldığı gibi uygulanırsa ve alınan ilaç hemen tatbike başlanırsa kişiye fayda verir. Ya değiştirilerek uygulanır ya da ihmal edilirse rafta duran ilaç hastaya fayda temin etmez. Bu özetten sonra ilk reçeteyi arz ediyorum. Evlilik oldu, imzalar atıldı, yuvaya girildi. Reçete 1. Kadın olsun, erkek olsun, eşimin üzerinde haklarım nedir diye düşünmeyi unutsun, eşime karşı vazifelerim nedir diye düşünmeye başlasın. Efendim, kadın olsun, erkek olsun sözüne geri dönmek istiyorum. Aile konusu gündeme geldiğinde, ister ekranda, ister konferanslarda, ister radyo programlarında bazı kesimler ki onu daha çok mutlular, mutlu azınlık diyelim veya sosyete kesimi diyelim veya laiklik, laikler grubu diyelim, kadını 7 kat göğün üzerine çıkarıyor, bütün suçlar erkeklerde. Efendim, her türlü huzursuzluk erkekten kaynaklanıyor. Kadının hiçbir suçu olmaz. Kadın ne yaparsa yapsın dokunulmaz şeklinde. Kadınlar 7 kat göğe çıkarılıp erkekler yerin dibine geçiriliyor. Bizim muhafazakar kesimde de erkekler 7 kat göğün üzerine çıkarılıp kadınlar yerin dibine geçiriliyor. Her ikisi de yuvaya fayda verme yerine zarar veriyor. Yuvadaki anlaşmazlığa benzin sıkıyor. Biz ise bütün hitaplarımızda kadın olsun, erkek olsun, ya da muhatap kabul ederek kadın ol, erkek ol. Eşimin üzerinde ne gibi haklarım var demeyi unut, eşime karşı ne gibi vazifelerim var diye düşün. Bir kadın derse ki kocama karşı vazifelerim nedir yerine getireyim. Bir erkek derse ki hanımıma karşı ne gibi vazifelerim var yerine getireyim. Her iki tarafın hakkı da kendiliğinden meydana gelmiş olur. Vazifeler yerine getirilince de evde, yuvada mutluluk olur. Reçete no 2. Kadın ol, erkek ol. Eşini Allah'ın sana gönderdiği özel bir hediye kabul et. Paketlenmiş, üstü yazılmış, adres yazılmış ve sana gönderilmiş bir Allah hediyesi. Hocam bunun faydası ne? Kadın kocasını üzmeyi düşündüğü anda, erkek hanımına kızıp sinirlenip onu kırmayı düşündüğü anda, Allah hediyesi olduğunu aklına getirecek olursa, gönderenin Allah olduğunu düşünecek olursa, hediyeye hakaret gönderenin gayretine dokunur. Gönderen bundan memnun olmaz. Allahu Teala'nın o hediyenin gerçek sahibi olduğu düşünüldüğünde kadın ve erkek nefsini frenleyecek, Rabbimin hediyesini kırmayayım diye hayata öyle devam edecektir. Reçete 3. Kadın ol, erkek ol. Sakın eşinin hatasını başkalarına anlatmaktan fayda görme. Kocam şöyle beceriksiz, kocam şöyle yapıyor, kocam böyle. Hiçbir kadın kocasının eksiklerini başkalarına, bilhassa onun akrabalarına anlatmakla şimdiye kadar puan kazanmış değildir, evdeki mutluluğunu artırmış değildir. Hiçbir erkek de hanımının beceriksizliğini, yemek yapamadığını, evdeki düzensizliği başkasına naklederek puan kazanmamıştır. Eş hatası deşifre edilmez. Tam tersine örtücü olmak mecburiyetindeyiz. Kaynağımız Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ayetidir. Estaizu billah. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Kadınlar erkekler için bir elbise, erkekler de kadınlar için bir elbise konumundadır. Hepiniz takdir edersiniz ki elbisenin en büyük özelliği örtücü olmasıdır. Deşifre etmemesi, hataları kapatması, ayıpları örtmesidir. Bunun daha iyi anlaşılması için biz kitabımızda ve konferansımızda diyoruz ki, evlenmeden önce iki gözünü dört aç, evlendikten sonra birini kapat. Evlenmeden önce iki kulağını dört aç, evlendikten sonra birini kapat. Yani mevcut mutluluğun bozulmasın istiyorsan her şeyi görme, her şeyi duyma. Ahmet Zilan, rahmetli Hacı Efendimi, radyodan da tanırsınız, ismini de çok duymuşsunuzdur. Benim de çok saygı duyduğum, aklıma geldikçe rahmet okuduğum bir büyüğümüzdü. Bendeniz bu konferansı verince dedi ki hocam benim de bir hatıramı ilave ederseniz memnun olurum dedi. Buyur Hacı Efendi dedim. Bize memleketten bir akraba yatılı misafir olarak geldi. 3-4 gün kaldı. Giderken bana dedi ki, Hacı Efendi sizin evde bir huzur gördüm, bir mutluluk gördüm, bir sükunet gördüm. Bunu nasıl temin ettiniz dedi. Ben de sen bilirsin dedim. Misafir bunu duyunca sorusunun anlaşılmadığı kanaatine vardı. Ya Hacı Efendi ben bir şey soruyorum. Sizin evde bir mutluluk, bir huzur, bir sükunet gördüm. 3-4 gündür burada misafir kaldım. Bunu nasıl temin ettin dedi diyor. Ben yine sen bilirsin dedim diyor. Misafir, Hacı Efendi ben bilsem sana sormam. Niye sen bilirsin diyorsun? Cevap versene dedi diyor. Ben dedim ki ben sana sen bilirsin demiyorum. Soruna cevap veriyorum. Evde hanım ne dediyse sen bilirsin dedim. Bu mutluluk oldu, gerçekleşti. İşte mutluluğun formülü, reçetesi budur dedim diyor. Demek ki dünyanın en güzel cümlesi hay hay efendim olur efendim, peki efendim, sen bilirsin cümleleridir. Bu cümlelerin en iyi kullanıldığı yer de ailedir, yuvadır, insanın mutlu yuvasıdır. Efendim, eş hatası deşifre edilmez, örtülür derken, bizim küçük kitapçığımızı temin edenler hatırlayacak, konferansı dinleyenler hatırlayacak, Ahmet Ağa yaylaya gitmişti. Aradan 3 ay geçti. Arkadaşları bir Ahmet Ağa'yı ziyaret edelim dediler. 8-10 arkadaş atlara binip yaylaya sürdüler. Sonra çadırı buldular. Seslendiler Ahmet Ağa diye. Çadırın önüne bir hanım çıktı. Buyurun kardeşler dedi. Ahmet Ağa'nın çadırı bura mı bacı? Evet. Biz arkadaşlarıyız, ziyarete geldik. Burada mı kendisi deyince, hayır burada değil dedi. Ha, demek ki bacı nasip değilmiş. Selamımızı söyle, arkadaşların ziyarete geldi dersin deyince, hanım demiş ki yok, ta uzaktan gelip de hemen gidilir mi? Burada değil demişsem de uzakta değil. Siz içeri buyurun, biraz sonra o gelir dedi. Misafirleri içeri aldı. Burada bir parantez açayım. Bendeniz bunu kitapta yazıp konferanslarda da söyleyince bazı kardeşlerimizden eleştiri geldi. Nedir eleştiri? Vay, kocası yokken 8-10 tane kişiyi, erkeği içeriye nasıl aldı? Kardeşim, kocası yokken bir tek erkek olursa içeri alması suçtur, hatadır, affedilmez. İki ve daha fazla ve birbirinin arkadaşı olan bir grubu, hele 8-10 kişiye alınmasının hiçbir sakıncası yoktur. Elbette onları alır bir tarafa oturtur, kendisi mutfağına geçer, başka odasına geçer. O ayrı bir mesele. Ama o halvet dediğimiz baş başa kalma yasağı, bir erkekle bir kadın için ve kapının da dışarıdan açılmayacağı bir ortamda bir araya gelmeleri haram kılınmış, halvet kabul edilmiş, yasaklanmıştır. Nokta. Misafirleri içeriye aldıktan sonra dedi ki, misafir kardeşler, ben size birer kahve ikram etmek istiyorum ama kahvenizi nasıl içersiniz dedi. Şekerli mi olsun, orta şekerli mi olsun, az şekerli mi olsun, erkek kahvesi mi olsun? Niye bunu söylemişti? Çadırda şeker yoktu. Şeker bitmiş. Ahmet Ağa yenisini almayı ihmal etmiş veya imkan bulamamış vesaire. Ben kocamın bu eksiğini arkadaşlarına hissettirmeden bu işin içinden nasıl çıkarım diye düşündü. Şekerli mi, orta şekerli mi, az şekerli mi, erkek kahvesi mi olsun deyince, erkek kahvesi dedikten sonra şekerli veya az şekerli istemek uygun olmaz diye hepsi dediler ki bacım erkek kahvesi olsun. Hepsine şekersiz acı kahveyi pişirdi, içirdi. Fincanları topladı, Ahmet Ağa geldi. Arkadaşlarına hoş geldin dedikten sonra baktı ki bu kadar kahve pişmiş. Evde de şekerin olmadığını biliyordu. Dedi ki hatun, nasıl yaptın da bu kadar kahveyi pişirdin, şeker yoktu. Dedi ki böyle böyle yaptım, senin eksiğini arkadaşlarına hissettirmedim. Allah senden de razı olsun. Ebinden ecdadından da razı olsun, seni doğuran nur içinde yatsın diye dualar aldı. Bu hanımefendi misafirlere deseydi ki, misafir kardeşler, ben size birer kahve ikram etmek istiyorum ama şeker yok. Sizin arkadaşınız böyle, evin eksiğine bakmaz ki, ben ondan ne çekiyorum bir bilseniz deseydi, o misafirler bu kadına madalya mı verecekti? Onlar ayrıldıktan sonra çadırda, evde, yuvada huzursuzluk olacaktı. Bütün bu meseleleri niye anlattık? Eş hatası deşifre edilmez, kapatılır, örtülür. Ve örten kazanır, kapatan kazanır, deşifre eden yuvasının huzuruna zarar vermiş olur. Efendim, 60 yılın özetini söylüyorum dedim. Ve reçeteler halinde, cümleler halinde, sloganlar halinde söylüyorum ki akılda kalsın diye. Eşinden bir adım geride ol ki mutlu olasın. Bundan bir şey kaybedeceğini zannetme. Hocam bunu kime söylüyorsun? Evvela kadınlara söylüyorum. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa ayetiyle erkeklerin kadınlardan bir adım önde olması gerektiğini beyan etmiş. Bakın, eşitlik davası yuvalar yıkıyor. Sen bana bunu yaparsan ben de sana şunu yaparım. Benim senden geri kalacak neyim var? Niye ben sana su getirecekmişim? Niye ben sana... Öbürü de derse ki sen de çalış kazan, bu evi beraber geçindirelim. Niye ben geçindirecekmişim? Niye benim param harcanıyor demeye kalkarsa bu evde huzur olmaz. Eşinden bir adım geride kal ki mutlu olasın. Kimse bundan zarar görmez. Tatbik edin, deneyin. Eşinizden bir adım geride olmayı kabul edin. Evinizde huzur olacaktır. Ama erkeklere de diyorum ki, eğer yuvayı yürütme güç ve kudretine, kararlılığına sahip değilseniz, bırakınız hanımınız yürütsün de siz eşitlik davasında bulunmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Yerde gökte ikinci bir Allah olsaydı, yetki çatışmasından dolayı yer gök fesada girerdi. Bir ailede de eşit iki reis olursa, eşit iki aile reis olursa, o ailede huzur olmaz. Reisin, başkanın, aile reisinin bir tane olması gerekir. Bize göre erkek olması gerekir. Ama bazı durumlarda kadın da yuvayı götürebilir. Eş ile devamlı didişmeyi marifet zannetme. O bana şöyle dedi, ben de ona şöyle dedim. O bana bunu dedi mi demedi mi, ben onu dediğine pişman edeceğim. Geçen günde şöyle yaptın, sen bana şöyle dememiş miydin? Bak ben o dediğin sözü unutmadım, ben şimdi onun karşılığını vereceğim gibi... Onu söylediğine pişman edeceğim gibi davranışlar hangi taraftan olursa olsun yuvaya zarar vericidir. Benim malım senin malın demeyi unut ki mutluluğun devam etsin. Bazı evlerde benim bileziğim bozuldu oldu, senin babandan gelmişti, benim anamdan miras kalmıştı, bunun harcaması bana aittir, hem bununla aldığımız şey de evde, arabada benim olacak vesaire gibi senin malın benim malım davası bazı yuvalarda huzursuzluğa sebep oluyor. Oysa ki Mevlana Celaleddin Rumi meseleyi kökten halletmiş, mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz, canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz diyerek, mal da Allah'ın, can da Allah'ın, siz neyin sahibisiniz de birbirinize giriyorsunuz dersini vermiştir. Hakikaten bir ailede mal da Allah'ın, can da Allah'ın, biz onun verdiği, müsaade ettiği kadar bu mallardan, bu mülkten istifade edeceğiz, sonra sahibine teslim edeceğiz diye düşünse ailede mutluluk olur. Ülkede yaşayan insanlar, bizdeki 85 milyon, mal da Allah'ın, can da Allah'ın, biz niye bunlar için birbirimize giriyoruz? Mirasta hak yemek için gayret sarf ediyoruz. Bu mallar Allah'ındır, bir gün bizden alacak diye düşünsek, can da Allah'ın desek, birbirimize kurşun atabilir miyiz? Bir insanın ölümü bütün dünya insanların ölümü kadar günahtır ayetini dikkate alırsak, bir insanı diriltmenin bütün insanları diriltmek gibi sevap olduğunu dikkate alırsak, memlekette huzur olmaz mı? Bütün dünya insanları bu ayetleri icraya koysa, tatbik etse ve bu Mevlana'nın hükmünü tatbik etse, bütün dünyada huzur olmaz mı? İşte yuvaya, ülkeye ve bütün dünyaya huzur verecek reçeteyi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz? Aile içinde de benim malım senin malın demeyi unut ki mutlu olasın. Eşinle didişmeyi marifet zannetme. Ona laflarını yutturmayı başarı zannetme ki mutluluğun devam etsin. Eğer beni dinliyor, sözlerime değer veriyorsanız, reçetelerimden birisi de şu: kadın ol, erkek ol, eşinle sinirlilik anlaşması yap. Ne demek hocam sinirlilik anlaşması? Kocacığım, beni sinirli gördüğünde üzerime gelme, o meseleyi kapatalım, bir gün sonra görüşelim derseniz, karşı da bunu kabul eder, peki derse. Diğeri de, hanımım sen de beni sinirli gördüğünde üzerime gelme, meseleyi kapatalım, bir gün sonra görüşelim demeyi başarır, karşı da kabul ederse, bir gün sonraya meselenin %80'inin hallolduğunu göreceksiniz. Ne demek hocam, durup dururken nasıl hallolur? Taraflardan biri veya ikisi sinirli olduğunda akıl mantık buharlaşır. Kişiler hissiyatına göre konuşmaya başlar. Nasılsın dese hakaret ediyor gibi gelir. Ama aradan bir 24 saat geçerse sinirler yatışır, gazap gider. Ondan sonraki görüşmeler daha akıllı, mantıklı olur ve neticeye ulaşır. Sahabe-i kiramdan bir zat gelerek Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bana nasihat et ya Resulallah dedi. Efendimiz la ta'dab, kızma dedi. Tamam ya Resulallah, onu anladım. Bir başka nasihat daha ver gelmişken. La ta'dab, kızma. Ya Resulallah ben bunu anladım. Gelmişken bir nasihat daha almak istiyorum. La ta'dab, kızma. Bu ders sana bugün yeter dedi Efendimiz. Niçin böyle söyledi? Çünkü insan kızıp sinirlendiği zaman akıl ve mantık sınırlarının dışına çıkıyor. Atalarımız ne kadar güzel söylemiş. İki tane atasözünü dikkatinize sunmak istiyorum. Birisi, öfkeyle kalkan zararla oturur buyurulmuş. İkincisi de, öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır demişler. Her ikisi de çok önemli diye düşünüp dikkatlerinize sunmak istiyorum. Efendim, evlilik devam ederken bu mutluluk bozulmasın diye dikkat etmemiz gereken çok önemli reçetelerden birisi de, kadın olsun erkek olsun, eşini cinsel görev açısından ihmal etmemesi gerekir. Bendeniz konferanslarımda bu konuyu isteyerek anlatmıyorum. Radyomuzda, bu programda da bu konuyu gündeme isteyerek getirmek istemiyorum. Ancak tecrübelerim bana gösterdi ki evlerdeki huzursuzluğun %65 sebebi eşlerin birbirlerini ihmal etmeleri, en ufak bir pürüzde, geçimsizlikte biraz daha devam ederse odalarını ayırıp ayrı odalarda yatmalarından kaynaklanıyor. Büyükler buyurmuş ki, yatak odası problemlerin ütü tahtasıdır. Her evde huzursuzluk olur. Sıkıntıyı sadece kendi yuvanızda zannetmeyin. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. İhmaller birikir, birikir, psikolojik problemler ortaya çıkar. Sonra doktorlara gidersiniz. Halbuki asli çare yatak odasıdır. İlaçlar almaya başlarsınız. İlaçlar problemleri daha çok artırır. İnsanlardaki ruhi dengeyi daha çok bozar. Halbuki eşime karşı kızdım, şey yaptım ama yine de görevimi yerine getireyim diye. Kim diyecek? Hem erkek hanımına karşı hem de kadın kocasına karşı cinsel görevi yerine getirmenin bir ibadet olduğunu, bir sevap olduğunu ihmal etmeyecek. Bendeniz güya hoca olarak çağırıyorlar, konuşturuyorlar. 60 yıllık tecrübem olduğunu da istemeyerek bu programda 3 kere söyledim. Bunca tecrübemden sonra size diyorum ki, farz ve vacip görevlerden sonra, farz ve vacip ibadetlerden sonra bize en çok sevabı ne kazandırır diye sorarsanız, bugünkü ortamda eşinize karşı cinsel görevinizi yerine getirmeniz kazanır diye fetva veriyorum. Bütün bunları bir hoca, bir baba sıfatıyla söylemeye çalışıyorum. Hoca demek baba demektir. Baba sözü dinlemek insana fayda getirir, zarar getirmez. Ben biliyorum her birinizin yanlarında, yakınlarında hocalar da vardır. Vaazlar da dinliyorsunuz. Vaiz hocalarını da dinlemekten zevk alıyorsunuz. Ama her hoca, her vaiz bunları dile getirmeye cesaret edemez. Bir kere radyoda birbirimizi görmüyoruz, ondan cesaret alıyorum. İki, programı kapattığımız zaman siz yolunuza, ben yoluma gidiyorum. Halbuki yakınınızdaki hocalar sizinle geçinmek mecburiyetinde. Ben bu konuyu açarsam belki mahallede dedikodu çıkar. Hoca bundan neyi kastediyor, niye bu konulara giriyor diye laf edilir diye korkup söylememeyi tercih ediyor olabilir. Ama ben gezdiğim yerde buna dikkat çekmeye karar verdim. Maalesef-i şedid, bazen bizim kesimde, dindar kesimde cinsel görevlerin ihmaline sebep oluyor. Helal olanı, caiz olanı yapmazsanız gayrimeşruya yol açılır. Harama yol açılır. Allahu Teala niçin bunları helal kılmıştır? Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Ben size kendi cinsinizden eşler yarattım ki kadına erkek, erkeğe kadın, onlarla meşru zevklerinizi, cinsel arzularınızı yerine getirip sakinleşesiniz diye. Bugünkü insanın en büyük problemi gerilim, depresyon. Nedir? İşte meşru istekleri yerine gelmeyen insanda gerilim oluşur. Sebebi de belli olmayıp veya sebebini kabul etmeyince, bundan oluyor demeyince de doktor doktor gezilmeye başlanır. Orada da problemler artar dedim. Onun için ben gezdiğim konferanslarda şunu söylüyorum. Ben sizin babanızım. Nefisler ve şeytanlar at oynatıyor. Kocanıza ve hanımınıza sahip çıkın, onun meşru arzularını ihmal etmeyin diye tavsiyede bulunuyorum. Bendeniz, ailelerdeki huzursuzluğun %60-65 sebebi yatak odasını ihmal etmek, ayrı yatmak diye söylediğimde bazı bilhassa erkekler diyor ki hocam 60'ı bu 65 deme, 70-80 kadar huzur, 85'e kadar huzursuzluk buradan kaynaklanıyor diyor. Ben de etmeyin, yapmayın, ihmal etmeyin, kocanızın yanına varmayı yük kabul etmeyin, onu bir angarya kabul etmeyin, bir sevap olduğunu, ibadet olduğunu unutmayın diyorum. Hani bugün güya dedik ki evlilik başladıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz ki huzurumuz bozulmasın, onları anlatmayı vaat etmiştik. Ama itimat edin bu konuda 19 madde var. Ben şimdi 8. maddeyi iletmiş oldum. 9'dan 19'a kadar nasip olursa haftaya yine evlilik devam ederken, henüz huzur bozulmamışken nelere dikkat etmeliyiz ki bu mutluluğumuz devam etsin, bozulmasın sorusuna cevap vermeye çalışacağız, devam edeceğiz. Hepinize selam, hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı cumalar diliyor. Allah'a emanet olun diyorum efendim.